Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde ve Efendimiz Aleyhisselam o ayet-i kerimelerin tefsiri mahiyetindeki mübarek sözlerinde haksız yere birilerine yardımcı olmayı, birilerine referans olmayı, aracı olmayı yasaklıyor. Dinimiz birisine haksız bir kazanç sağlamayı, başkasının hakkına girmeyi yasakladığı gibi en büyük hassasiyeti de kul hakkı noktasında gösteriyor. Hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle başlamak istiyorum. Önemine binaen bir seferinde Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramı, müminleri Allah yolunda cihada teşvik etmek, Allah yolunda şehit olmaya teşvik etmek maksadıyla tabii aynı zamanda işin gerçeğini de dile getirerek buyurdular ki kim Allah yolunda canını verirse, şehit olursa Allah Teala onun bütün günahlarını affeder. Yani her türlü günahını o şehitlik makamıyla, o rütbesiyle beraber affetmiş olur buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam bunu bu şekilde buyurduktan sonra bir müddet sonra etrafındaki insanlara sordu. Dedi ki arkadaşlar, ey ashabım, demin ben size ne söyledim? Dilimden nasıl bir cümle döküldü? Dediler ki ya Resulallah, sizden şunu işittik. Kim Allah yolunda şehit olursa bu şehitlik vesilesiyle Allah onun bütün günahlarını affeder buyurdunuz. Evet buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bu şekildedir ama kul hakkı müstesna. Yani Efendimiz ilk sözünde diyelim ki işte ifade etmeyi unuttuğu bir istisnayı tekrar sorarak onu tahsis etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir ilhamla veya Cebrail Aleyhisselam'ın hatırlatmasıyla orada yani şehitlik gibi bir rütbe, bir makam bütün günahların affına vesile oluyor ama kul hakkı orada istisna edilmiş oluyor. Yine Arafat'ta yapılan vakfe ve Arafat duası, Mina Müzdelife'de yapılan vakfeler ve yapılan dualar bunların günahların affına vesile olacağını Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Hatta ke yevmin veledethu ummuhu, kişi Arafat'ta vakfe yaptığı zaman annesinden doğduğu gün gibi günahlarını arınır diye Efendimiz Aleyhisselam müjdeliyor ama hepsinde yine kul hakkını istisna ediyor. Sebebi şu, çünkü Cenab-ı Hak kul haklarını affetmeyi o hakkı gasp edilen kula bırakmış durumda. Ya dünyada helalleşmek gerekir, değilse ahiret günü büyük bir hesap söz konusu olabilir veyahut da orada hesaplaşmak ve helalleşmek durumunda kalabiliriz. Bu bakımdan kıymetli dinleyenlerimiz, adam kayırma olarak ifade edeceğimiz iltimas veya birine haksız olarak destek olma, aracı olma ve bunlar dinimizin kesinlikle yasakladığı kul hakkına taalluk eden çok önemli hususlardır. Şimdi konuya başlarken öncelikle sevgili Peygamberimizin bu hususla alakalı şöyle serlevha birkaç mübarek sözünü aktarmak istiyorum. Gerçekten de bu mevzu, iltimas, adam kayırma, haksız yere aracı olma, birisine destek olmaya çalışma konusu hepimiz için fevkalade önem arz eden, ahiretimiz açısından fevkalade önemli bir yere sahip olan bir konudur. Bunu şöyle altını çizerek ifade etmekte fayda var. Efendimiz'den bir mübarek hadis-i şerif şöyle: An Ubadet ibn-i Samiti radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَقِيمُوا حُدُودَ اللّٰهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأَخُذُكُمْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. Ubade bin Samit'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ın hadlerini, kanuni cezaları, Cenab-ı Hakk'ın bir kısım suçlara belirlemiş olduğu cezaları size yakın olan ve uzak olan herkese uygulayın. Sakın hiçbir kınayanın kınaması sizi Allah'ın hükmünü uygulama hususunda alıkoymasın. Yani bunu yakın olursa uygulamayız, uzak olursa uygularız, adamına göre muamele ederiz. Hayır. Eğer bu konuda Allah'ın dininin bir hükmü varsa, bir emri varsa, takdir ettiği bir ceza varsa, bu kısas olabilir, celdi olabilir, başka cezalar olabilir. Kim olursa olsun orada paşayla geda, üstünle kendine göre üstünlük sahibi olanla olmayan, tabii kendi şahıslarına göre bunu ifade ediyoruz. Bunlar arasında hiçbir fark gözetilmemeli ve Allah'ın o hükmü kimliği hak etmişse o şekilde ona uygulanmalı. Tabii ki Allah'ın hadleri, Allah'ın koyduğu sınırlar, cezalar, bunlar İslam'ın vaat ettiği huzurlu bir toplumun tesisi için, bir düzenin tesisi için bunların uygulanması çok zaruridir. Hatta Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir beldede Cenab-ı Hakk'ın bir haddinin, bir emrinin uygulanması, tatbik edilmesi o beldeye 40 gün böyle bir rahmet yağmurun yağmasından çok daha faydalıdır, bereketlidir buyuruyor. Bir diğer husus, ileride de biraz daha tafsilatlı olarak ele alacağımız bir hadis-i şerif ve bir olay, kısaca şimdi temas etmiş olalım. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Kureyş kabilesinden bir grup insan hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir konuşma yaptı. Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra da şöyle buyurdu. Hadisenin detayını biraz sonra nakletmeye çalışacağım kıymetli dinleyenlerimiz. Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip onu affedip ondan cezayı bırakıp zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Yani adamına göre muamele, kişiye göre muamele. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onun da elini keserdim. Olayın detayını biraz sonra tekrar aktarmaya çalışacağız. Bir diğer Efendimizin bu iltimasla alakalı, yani haksız olarak birisine destek çıkma alakalı bir diğer mübarek sözü an Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ duyyi'atil emanetu fentezir'is saate. Bu da Efendimizin çok mühim bir hadis-i şerifi. İzâ duyyi'atil emanetu fentezir'is saate kâle keyfe izâhatuha ya Resulallah? Kâle İzâ usnidel emru illâ gayri ehlihi fentezir'is saate. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh aklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine o şahıs emanetin zayi edilmesi nasıl olur, ne anlama geliyor ya Resulallah diye sorunca sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yönetim, idare, bir işin idaresi, yönetimi ehil olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Buhari Rıkak 35. Yani illa bir işin idaresi ehli olmayana verildi diye belki hemen Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği o bütün kainat etkileyen büyük kıyamet kopmayabilir. Kopabilir de kopmayabilir de. O biraz zaman da alabilir, almayabilir de. Onun vaktini Cenab-ı Hak bilir. Fakat şu kesin. Yani bir defa o ehli olmayana emanet edilen o işin kıyameti kopmuş demektir. Niye? Çünkü orada ehil olmayan kişi o işi başaramayacağı için, gerekli yönetimi yapamayacağı için ve o işin gereğini yerine getiremeyeceği için o işin kıyametin kopacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bu tür şeyler çoğaldığı zaman onlar da büyük kıyametin ayak sesleri anlamına gelebilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, demin Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözünü nakletmiştim sizlere. O da yani önceki toplumlarda Allah'ın bir haddi olduğu zaman bunu güçlü, kuvvetli, itibar kimselere uygulamıyorlar. Zayıf olanlar uyguluyorlar. Bu şekilde de helak oluyorlardı diye Efendimiz Aleyhisselam bir beyanda bulunmuştu. Onun Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşayan hadisesi şu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Naklediyorum. Bir akşam vakti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkmış ashabına sesleniyordu. Allah'a hamd ve senalar ettikten sonra sözlerine başladı. Buyurdu ki, sizden önce gelip geçen insanların helak olmalarının sebebi, yani bir sebebi de şu, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Canım elimde olan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı, ki Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok sevdiği insanlardan birisiydi, belki başta geleniydi, benim kızım Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa hiç gözünün yaşına bakmadan, benim kızım demeden onun da elini keserdim. Sevgili Peygamberimiz bu sözleri Mekke'nin fethi sırasında hırsızlık yapmış ve yakalanıp huzuruna getirilmiş bir kadın yüzünden söylemişti. Kureyş'in Mahzum oğulları kabilesinin olan bu kadın, tanınmış kimselerin adını kullanarak kendini tanımayan insanlardan ödünç mücevherat alıp başkalarına satıyordu. Kadının yakalanarak Allah Resulü'nün huzuruna getirilmesi Kureyşlileri endişelendirmiş ve kendi kabilelerinden olan bu kadının işlediği suçtan dolayı cezalandırılmaması için çare aramaya başlamışlardı. Aslında Allah Resulüne doğrudan hallerini arz edebilirlerdi. Ya Resulallah, bu bizden birisi, bunu bağışlayın, ceza verin, elini kesmeyin diye efendim bunu söyleyebilirlerdi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam kendisine kolaylıkla ulaşılabilen bir insandı. Herkesin rahat ulaşabildiği bir insandı sevgili Peygamberimiz. Ancak Efendimiz Aleyhisselam'ın sevip güvendiği ve sözüne değer verdiği birisinin bu istekte bulunması hem daha kolay hem de sonuç alma bakımından daha etkili olur diye düşünüyorlardı. İşte bu nedenle Kureyşliler kadın için af ve bağışlama dilemek üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın sevdiği birini arıyorlardı. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği Üsame'den başkası bunu yapamaz kanaatine ulaşmışlardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın azat ettiği, önce o oğlum dediği, sonra en yakınlarının birisi olan Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd. Efendimizin torunu mesabesinde ve gerçekten de Resulullah Efendimiz'in çok sevdiği kişiler bunlar. Dediler ki Üsame'yi Resulullah çok seviyor, onu aracı yapacak olursak onu kırmaz. Dolayısıyla bu şekilde bu musibetten kendimizi kurtarmış oluruz. Yanına gidip durumu anlattıklarında Üsame Allah Resulü ile konuşmayı kabul etti. Efendimizin yanına gelip olanları dile getirerek ricada bulunduğunda sevgili Peygamberimizin öfkeden yüzünün rengi değişmişti. Malumunuz böyle Resulü Efendimiz Aleyhisselam bir şeyi hoşlanmadığı zaman veya bir şeyi üzüldüğü zaman, kızdığı zaman böyle alnının ortasında bir damarları vardı. O damar şişer ve kızarırdı. Bazen de yine Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle boynunun sağ sol damarlarında kabarıp kızardığı da vaki olurdu. Gerçekten Efendimiz buna çok üzülüyor ve çok da gadap buyuruyorlar. Sevgili Peygamberimiz öfke üzüntüyle karışık duygular içerisinde Üsame'ye, ey Üsame, Allah'ın hükümlerinden bir hüküm için aracı mı oluyorsun? Yani Allah'ın bir hükmü uygulanmasın, Allah'ın bir emri yerine getirilmesin, Allah'ın bir haddi uygulanmasın diye. Onun için aracı oluyorsun, bunun farkın değil misin? Bu soru karşısında Üsame yaptığı yanlışı anlamış, zengin ve itibarlı olan bir kadının yanlış bir tutumuna arka çıktığı için de pişman olmuştu tabii olarak. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlığı sadece Üsame'ye değildir aslında. Haksızlık yapan birine arka çıkan, suçlu olduğunu burada Üsame ve o kadın meselesi bir örnek sadece. Yani olay gerçekleşmiş, Efendimiz aleyhisselam Üsame'ye de bu şekilde çıkışmış ve öfkelenmiş ve yaptığı şeyin doğru olmadığını açıkça beyan etmiş. Ama yani bu olay sadece Üsame ve o kadınla olayla alakalı sınırlı değil. Efendimizin buradaki söylemiş olduğu söz Üsame üzerinden ortaya koymuş olduğu gerçek kıyamete kadar bütün insanlığı, bütün ilişkileri, bütün yargıları etkileyen, ilgilendiren bir evrensel prensip ortaya koyuyor sevgili peygamberimiz. Hırsızlık yapan, haksızlık yapan birine arka çıkan, suçlu olduğunu bildikleri halde itibarlı bir konumu olan bu kadının affedilmesi için aracılık edenlerin durumuna üzülmüş ve öfkelenmiştir. Hepsi yanlış yapıyor çünkü burada. Zira birine herhangi bir konuda hak etmediği halde, öncelik ve ayrıcalık tanımak, haksız da olsa ona arka çıkmak, anlamlarına gelen iltimas, adaleti ortadan kaldıran ve toplumsal huzuru bozan bir hastalıktır. İltimasın temelinde haksızlık ve zulüm vardır. Bu yolla bir kimseye hakkı olmayan bir iş verilmiş veya bir menfaat kazandırılmış olur. Yahut da başkasının hakkı gasp edilmiş olur. Nitekim Cenab-ı Hak Nisa suresinin 85. ayet-i kerimesinde bu aracılık, şefaat kelimesiyle beraber bu aracılığı gündeme getiriyor ve şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Ve men yeşfa şefaaten seyyeten yekun lehu kiflun minha ve kanallahu ala kulli şeyin mukita. Sadakallahu azim. Kim iyi bir işe aracılık ederse hayırlı bir işin yapılmasına, bir insana hakkının verilmesine, hakkı olan bir efendim iyiliği elde etmesine, Allah'ın razı olduğu bir işin yapılmasına vesile olursa, aracılık ederse ondan kendisi içinde bir güzel bir pay vardır, bir nasip vardır. Buna problem yok. Yani bir adaletin gerçekleşmesi, hakkın gerçekleşmesi, birisinin hakkının verilmesi, hak ettiği şeyi elde etmesine yardımcı olunması, bundan hiçbir problem yok. Ama problem şurada. Kim de kötü bir işe aracılık ederse veyahut da birisine hakkı olmadığı bir şeyi ulaşmasına sebep olursa, haksız yere bir torpil yaparsa, onun için de buna denk bir ceza vardır. Yani kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir. Cenab-ı Hak böyle buyurarak iyi işe aracılık edene sevap, kötü işe aracılık edene günah yazılacağını ifade etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de hayırlı ve güzel işler için aracılık yapmayı teşvik etmiş. Men delle ala hayrin kefailihi. Kim bir hayra vesile olursa ona o hayrı, o iyiliği işleyenin ecri kadar sevap vardır buyurarak hayırlı işlerde aracı olanların sevap edileceğini işaret etmiştir. Yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam kim diyor bizim İslam'da güzel bir yol açarsa men senne sünneten haseneten. Güzel bir yol yani Allah'ın rızasına uygun, insanlığın faydasına, insanların hayrına, kimsenin kötülüğüne değil herkesin faydasına olan güzel bir çığır açarsa, bir cami yaparsa, bir yol yaparsa, bir hayrın işlenmesine vesile olursa ona diyor o yoldan yürüyenlerin, o işi yapanların sevaplarının bir misli verilir ama o iyiliği yapanların sevaplarına bir şey eksiltilmez. Ama ayeti kerimedeki o men yeşfa şefaaten seyyiyeten kimde bir kötülüğü aracı olursa ve men senne sünneten seyyiyeten yine efendim böyle kötü bir yol, kötü bir çığır açar, günah işlenmesine sebep olacak bir yol açar ise o yolda yürüyen ve günah işleyenlerin bir misli günahı da onlara verilir. Diğerlerin günahından bir şey eksiltilmez diye Efendimiz Aleyhisselam bizi hep hayıra, iyiliğe anahtar olmaya, şerre ve kötülüğe de kilit olmaya Efendimiz teşvik etmektedir. Bununla birlikte İslam hakkı olmadığı halde bir şeyi elde etmek veya bir sorumluluktan kurtulmak için aracılar kullanmayı ve aracılık yapmayı kesinlikle yasaklamıştır. Zira bu takdirde başka birinin hakkını gasp etmek söz konusu olabilir. Bu da kul hakkı kapsamında değerlendirilir. Bu tür haksızlıklar sosyal hayatta veya kamu hayatında malların, hakların veya görevlerin dağıtımında yaşanabildiği gibi yargı alanında da gözlemlenebilmektedir. Burada bir küçük bir hatıramı nakletmek istiyorum. Bir itibarlı bir beyefendi, yani namazında, niyazında bir dostumuz ama bulunduğu yerde itibarlı, yani yüksek makamlar nezdinde de itibarı olan, sözü dinlenen birisi. Benim de tanıdığım bir büyüğümüz. Bu tür şeylerde aracılık yapıyordu. Yani diyelim ki işte bir camiye, bir imam bir camiye gelmek istiyor. Diyelim onun gelmesine. Bir başka diyelim ki bir başka göreve gelmek istiyor onun gelmesine. Kendisine müracaat eden insanların o işlerini yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyordu ve ihlaslı. Yani bir art niyeti olan bir kardeşimiz değildi. Dedim ki o beyefendiye, dostluğumuz da vardı, aramızda bir yakınlığımız da var. Dedim ki abi dedim, kardeşim dedim. Bakıyorum sen itibarlı bir insansın ve bir kısım insanlar senin bu itibarını kullanmak istiyorlar. Sen de ona yardımcı olmak istiyorsun. Ve bunu da Allah için yapıyorsun yani. Farkındayım. Yani samimi ve ihlaslısın. Fakat bu sana gelen insanın yardımcı olacağım derken, ona aracı olacağım derken bu kez diğer taraftan bir kısım insanların belki hakkına giriyor olabilirsin. Mesela yani bir camiye gelmek istiyor bir arkadaş. Belki ondan daha liyakatlı birisi var. Ya orada görev yapan birisi ondan daha liyakatlı olabilir. Ama onun oradan gidip yerine o senin aracı olduğun kişi geldiği takdirde belki doğru olmayabilir. Belki diğeri haksızlığa uğramış olabilir, mazlum olmuş olabilir. Yani bu tür aracılıklarda acaba birisine bir haksızlık yapıyor muyum? Birisi bir zulme uğruyor mu tarzında işin o tarafına da, işin efendim öte yüzüne de bakmak gerekir diye söylemiştim. O beyefendi de bunu iyi karşıladı. Dedi ki ya Ömer hocam dedi, ben de bunu hep yıllarda uğraşıyorum ama diğer taraftan mağdur ve mazlum olan kişilerin durumlarını hiç dikkate almamıştım. Bundan sonra biraz daha dikkat etmem gerektiğini anlamış oldum demiş oldu. Dolayısıyla bu tür şeylerde gerçekten kul hakkı da çok kıyamet günü hesabı en ağır olan haklardan birisi olduğuna göre buralarda son derece dikkatli ve titiz davranmamız gerektiği aslında anlaşılmış olmaktadır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu mübarek sözlerinden bunu çıkarmış olmaktayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri bu ayet-i kerimedeki buyurulduğu üzere, Nisa suresi 85. ayet-i kerimesinde buyurulduğu üzere hep hayırlı işlere, hep iyiliğin yapılması, insanlara bir hak ve adaletle muamele edilmesi, hak sahiplerinin haklarının tevdi edilmesi, hak edenin ilgili görevi, makamı elde edebilmesi ve Allah'ın razı olduğu şekilde o işin gerçekleşmesi hususunda itibarımızı, kredimizi kullanmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Yani bunda problem yok. Bunun sevap olduğunu ayet-i kerime dile getiriyor. O iyilikten de bize bir pay geleceği ifade edilmiş oluyor. Ama bunun tam aksine böyle haksızlık, zulüm gibi başkalarının hakkına tecavüz gibi hususlarda da Cenab-ı Hak bizleri bu tür şeylere de aracı olmakta muhafaza eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.